2000-2007 yılları arasında 8'i Türk, 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı terör örgütü NSU'nun hayattaki tek üyesi Beate Çepe ile örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 4 kişinin yargılandığı davanın 200. duruşması yarın yapılacak. 6 Mayıs 2013'te Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde kamuoyunun ve uluslararası medyanın yoğun ilgisiyle başlayan davada şimdiye dek 517 tanık ifade verdi, onlarca uzman dinlendi. Buna rağmen mahkeme olayın perde arkasını tam anlamıyla hala aydınlatamadı. Bunun en önemli nedenlerinden biri NSU terör örgütünün yaşayan ve bilinen son üyesi Beate Çepe'nin ilk duruşmadan bu yana susma hakkını kullanarak konuşmamasıyla bağlantılı. NSU üyelerinden Uwe Bönart ve Uwe Mundlos 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, Çepe ise hücre evini ateşe verdikten sonra polise teslim olmuştu. İddianamede CHP 10 kişinin ölümünün yanı sıra 2 bombalı saldırı, 14 banka soygunu ve kundaklama sonucu 89 yaşındaki yatalak bir komşunun hayatını tehlikeye atmakla suçlanıyor. Sanıkları temsil eden toplam 11 avukat, Enesu'nun cinayetlerden sorumlu olmadığını savunarak dava sonunda verilecek cezanın düşük olmasını sağlamayı hedefliyorlar. 86 müdahili temsilen 62 avukat ise olayların aydınlanması için titiz bir çalışma yaparak NSU terör örgütüne yardım etmiş olabilecek kişilerin de gözden kaçırılmaması için yoğun çaba harcıyor. NSU'nun 9 Haziran 2004 tarihinde Köln, Mülheim'deki Türk dükkanlarıyla ünlü Koyup Caddesi'ne düzenlediği iddia edilen çivili bombalı saldırının mağdurlarından Uğur Yiğitbaş'ın avukatı Mustafa Kaplan, NSU davasının ağır aksak ilerlediğini ancak bunun bu kadar geniş boyutlu bir davada normal karşılanması gerektiğini belirtiyor.
Davanın uzun sürmesi gayet normal diyebiliriz. Sonuçta 500 sayfalık bir iddianameden 5 sanıktan efendim 250 bin sayfayı aşan dosya sayısından konuşuyoruz. 60-70 tane müdahil avukatlardan konuşuyoruz. O yüzden buna benzer davalar 2,5 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde sonuçlanması gayet normal, başından beri normaldi zaten. Birincisi bu, ikincisi davanın uzamasının farklı gerekçeleri de var tabii ki. Biraz önce açıkladım, 60'tan fazla müdahil avukatlar var ve tabii ki müdahil avukatların görevleri iddianamenin üzerine gitmek, şahitleri dinlemek, tanık dilekçeleri vermek. Tabii bunu yapan arkadaşlarımız da var. O yüzden sadece müdahil avukatların vermiş olduğu tanık dilekçelerini göz önünde bulundurduğumuzda zaten dava en azından 6 ay uzamıştır diyebiliriz.
NSU cinayetlerinin aydınlatılmasında ve Beate Çepe'nin yakalanmasında Alman İç İstihbarat Servisi, Anayasayı Koruma Teşkilatı ve Emniyet'in ciddi ihmallerinin olduğu ortaya çıkmıştı. Ceza hukuku uzmanı avukat Mustafa Kaplan, davanın siyasi değil ceza davası olduğunu ama yapılan ihmallerle bağlantılı birçok ayrıntının ortaya çıkması açısından da önemli bir görev üstlendiği görüşünde.
Biliyorsunuz ceza davası bir araştırma komisyonu değil. Araştırma komisyonu, yani federal araştırma komisyonu vardı. Belki ileride ikinci bir federal parlamentoda bir araştırma komisyonu kurulacaktır. Ceza davasında ilk etapta sanık sandalyesinde oturan sanıklar, kişiler ve onların hakkında hazırlanmış olan iddianame haklı mı, haklı değil mi? Yapılan suçlamalar doğru mu, doğru değil mi? Sanık sandalyesinde oturan kişiler suçlular mı, değiller mi? İlk etapta bunun üzerine gitmemiz gereken şeyler bizim ceza davasında. Ona rağmen ipuçları yakaladık ama şimdi ben bir mağdur olan bir kişinin, Uğur Yiğitbaşı'nın avukatlığını yapıyorum. Ve tabii bu iç işleri, daha doğrusu Milli İstihbarat olsun, efendim Anayasayı Koruma Teşkilatları olsun, polis teşkilatları olsun, bunların ihmalkarlıkları ceza davasında, minik yürüyen ceza davasında üzerine gidildiğinde ben bir mağdur avukatı olarak bunu hangi dereceye kadar konu yapmam gerekir? Bunu konu yaparsam benim müvekkilim bundan faydalanır mı? Yoksa sanık sandalyesinde oturan kişiler mi faydalanır? Bunu her defasında sormam gerekiyor kendime. Bir müdahil avukat olarak sormam gerekiyor. Tabii ki sanık avukatı isem de sormam gerekiyor. Bu Anayasayı Koruma Teşkilatları'nın açıkları vardır, hataları olmuştur büyük bir ihtimal. Zaten dediğim gibi ipuçlarını yakaladık ama bu sorulardan ilk etapta sanık sandalyesinde oturan kişiler faydalanacaktır. O yüzden ben müdahil avukat olarak bunun üzerine gitmemde pek bir anlam görmüyorum. Çünkü Benim mülkümün bundan fayda görmez, başkaları fayda görür maalesef.
Enes'u davasının ne zaman sonuçlanacağına ilişkin kesin bir tarih vermek mümkün değil. Davanın 300 duruşma gününü bulması ihtimal dahilinde mahkeme şimdilik Ocak 2016'ya kadar yapılacak duruşmaların tarihlerini açıkladı. Mahkemeyi izleyenler bundan sonraki duruşmalarda Enes'un bu zamana kadar bilinmeyen eylemlerinin olup olmadığını da ortaya çıkabileceğini belirtiyor ve yeni deliller ışığında soruşturmanın genişleyebileceğini söylüyor. Ceza hukuku uzmanı avukat Mustafa Kaplan, mahkeme heyetinin duruşmalarda baştan bu yana büyük bir itina göstererek çok konsantre çalıştığını ve bu tarihi davanın önümüzdeki kış aylarında sonuçlanacağını belirtiyor.
Ben mahkemenin çok ciddi bir şekilde üzerine gittiğini görüyorum ve mahkeme heyetinin bu konuda gerçekten tüm gelen şahitlere, tüm gelen uzmanlara çok iyi hazırlanmış bir vaziyette görüyorum ve davanın üzerine çok büyük bir ciddilikle, çok büyük bir titizlikle gittiğini görüyorum. O yüzden ben genel olarak hakim heyetinin ve biraz da başkan hakimin performansından açıkçası çok memnunum. Tanık avukatları herhangi bir şekilde yeniden bir tanık dilekçeleri vermedikleri takdirde dava bu sene sonunda, kışın en geç önümüzdeki yılın ilkbaharında sonuçlanır diye düşünüyorum ben. Neden? Çünkü şahitlerin hemen hemen %80'ini, %90'ını dinledik. Uzmanların hemen hemen hepsini dinledik. Cinayetler hepsi ayrıntılı bir şekilde konu oldu. Kolpiştirası'ndaki bombalama olayı konu oldu. Banka soygunlarına geldik. O yüzden bu tempoyla devam ederse bir yıl sürmez diye düşünüyorum ben.
Bu arada davanın görüldüğü Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi davanın bugüne kadar yaklaşık 30 milyon euroya mal olduğunu açıkladı. Cem Dalaman, Berlin.